Ayrım 9, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 79. Sandro ateş çok iyi yandığı halde odun getirmek için bir daha uzaklaştı. Durumu iyi değerlendirmiş, indireceği darbenin hesabını iyi yapmıştı. Altı arkadaşı ateş başında ayakta çok iyi görünüyorlardı. Kendisi ise karanlıkta kalacaktı. Ağır mavzeri sakladığı yerde dop dolu duruyordu. Artık öç alma, cezalandırma zamanı gelmişti onun için. Yere uzanıp tüfeği sol eliyle destekledi ve sonra namluyu doğrultup bastı tetiğe. İlk hedef Guram Çohatze'ydi. Çohatze söylediği şarkının eceleri dudaklarında donarak düştü ve hemen öldü. Sandro çok hızlı hareketlerle ateşe devam etti. Öteki beş kişi de neye uğradıklarını anlamadan vurulup düştüler. Halkayı oluşturanlar kanlar içindeydiler şimdi. Akıttıkları kanların bedelini hayatlarıyla ödemişlerdi. İnsan hayatını yönlendiren kanunların hesaba dayanan bir mantığı yoktur. Uzay boşluğunda dönüp duran dünyamız da kanlı dramların gösterildiği sahneden başka bir şey değildir. Bu dünya güneşin etrafında döndüğü sürece ve ta kıyamete kadar kan dökülmesi mi gerek? Sandro iyi nişan almıştı. Altı adamdan yalnız bir tanesi yeniden doğrulmaya çalıştı ama Sandro fırlayıp ensesine sıktığı bir kurşunla işini bitirdi. Atlar silah sesinden ürkmüştü ama az sonra bir şey olmamış gibi sakinleştiler. Çekistin yüzü karanlıkta pek solgun görünüyordu. Kendine gelip sakinleşmesi de kolay olmadı. İçinde hala şarap bulunan bir tulumu ağzına götürerek yerlere akıta akıta içti. Sanki bu hareketiyle ruhunu yakan korları söndürmek istiyordu. Nefes alışları normalleşince alevlerin ışığında her biri ayrı bir pozda duran altı cesedin etrafında yavaşça dolaştı. Silahlarını toplayarak eyerlerin başlarına bağladı, sonra atları çözdü, yularlarını çıkardı, kendi atı da dahil olmak üzere salıverdi. Atlar Kızılderililerin çıplak atları gibi vadideki köylere doğru koştu. Çok iyi bilinir ki atlar hep insanlara, insanların bulundukları yerlere doğru gider. Az sonra nal sesleri de kesildi ve atlar alacalı ay ışığında görünmez oldu. Her şey bitmiş, görev yerine getirilmişti. Sandro altı cesedin çevresinde bir kere daha dolandı ve sonra biraz açılarak mavzerin namlusunu kendi şakağına dayadı. Tek bir kurşun sesinin kısa yankısı duyuldu dağlarda. Şimdi o öteki altı kişiden ayrı değildi. Onlarla hiç ayrılmayasıya beraberdi artık. Şarkısını bitirmişti. Gürcü hikayesinin sonu işte böyle bitiyor. Eski mezamirleri söyleyen Bulgar korocularını dinlerken birdenbire hatırlamıştım o hikayeyi. Dipnot: mezamir, makamla okunan zebur sureleri. Eskiden bu koroyu oluşturanlar yüzyılların karanlığında coşku ile kendilerinden geçerek yüce yaradana sesleniyorlardı. Kendi kafalarında onu canlandırıyorlardı. Gerçekte olmayan, bilmedikleri görüntüsü onlarda ruhani bir gerçek haline gelmişti. Bir anda geçmişe dalabilen, zaman ve mekan sınırlarını aşabilen düşüncenin hızı yanında ışık hızı hiç kalır. Devrimin yolları korkunç izlerle doludur. İç savaş bir millet için daima bir faciadır. Bir yanda tarihteki yeniliklere karşı koyanlar, öte yanda var olanı kökünden sarsarak kendi akımlarını hızlandırmak için sabırsızlık gösterenler vardır. Başka türlü olsaydı bu Gürcü baladının sonu da başka olurdu. Fakat ödenen bedel olayların, eylemlerin teminatıdır. Yedinci adam ölmeyebilir ve zaferinin meyvesini yiyebilirdi. Ama anlaşılmaz sebeplerden dolayı öyle olmuyor. Bunu herkes kendine göre yorumlayabilir. Bu saf ruhun beyaz yelkenleriyle donatılmış kilise ezgileri, gemisiyle varlık okyanusunun sonsuzluğuna açılan benim için bu hikayenin sonu, yedi adamın bir ağızdan söyledikleri o şarkıların derin anlamına, hepsinin aynı dinden oluşlarına çok uygun düşmektedir. İnsan kendinde önemli bir şey keşfederse huzura kavuşuyor ve ruhu aydınlanıyor. O Koro'nun karşısında gergin yüzleri ter içinde kalan Korocu'lara bakarken ben onlara gıpta ediyor, onların yerinde bulunmadığıma üzülüyordum. Kutsal ilahilerle yüz değiştirmiş olarak benzerimin yerinde olmayı çok isterdim. Ard arda gelen ve beni saran bu görüş açıklığından sonra birden kendi kendime insan kalbini dolduran müziğin, duanın, ilahilerin başlangıcını, çıkış noktalarını sordum. Bunların zarureti nereden geliyordu? Belki burada sallantılı varlığımıza hükmeden trajik duygu tezahürü söz konusudur. Sallantılı varlığımızda hiçbir şey bize daima bizde kalması için verilmemiştir. Her şey bir burgaca kapılır, bazen görünür, bazen kaybolur, yeniden meydana çıkar ve sonra yine silinir. Bunun içindir ki hislerimizi damgalayarak, ebedileştirerek değişmez bir şekilde ifade yollarını arıyoruz. Çünkü her şey bitince, belki birkaç milyar yıl sonra beklenen gün de gelince, her şey kül olunca, gezegenimiz yokluğa karışınca, ötelerin ötesinden evrensel bir bilinç gelecektir. Bu bilinç boşluğun ortasında ve sonsuz sessizlik içinde her zaman canlı olan müziğimizi kesinlikle duyacaktır. Bizde fırtınaların, medlerin de yok edemediği bir arzu, bir özlem vardır. Öldükten sonra dirilme arzusu. İnsan ne pahasına olursa olsun öbür dünyada da var olmaya devam edeceğine inanmak istiyor. Prensipte bunun mümkün olmasını istiyor. Şüphesiz geride sürekli olarak çalabilen bir müzik aleti bırakacağız. Bu alet insan kültürünün en seçkin, en güzel eserini hep çalacaktır. Çok uzak bir gelecekte bu ilahileri dinleyecek kişi ya da kişiler, yeryüzünde yegane düşünen varlık olan insanın ne kadar çelişkili, nasıl hem dahi hem kurban ya da şehit olduğunu anlayabileceklerdir. Koro'yu dinlerken bunu düşünmekten ve bu düşünceye inanmaktan büyük bir zevk alıyordum. Hayat, ölüm, aşk, merhamet ve özlem müzikle duyulabilir. Çünkü müzik sayesinde bilinç sahibi olduğumuzdan beri ve tarihimiz boyunca elde etmek için mücadele verdiğimiz hürriyetin en yüksek derecesine ulaşma imkanı verilmiştir bize. Hürriyetin bu yüksek derecesine başka hiçbir şeyle ulaşamayız. Her yüzyıla özgü dogmaların ötesinde sürekli olarak geleceğe uzanan ve ulaşan tek şey müziktir. Kelimelerle ifade edemediğinizi onun duyurabilmesi de bundandır. Göz ucuyla saatime baktım çünkü konserin bitivermesinden korkuyordum. Az sonra burayı terk etmek, kazan garı gibi apayrı bir dünyaya gitmek korkusu girmişti içime. Kazan garı bir sınırdı ve o sınırdan sonra bambaşka bir hayat başlayacaktı benim için. Bulanık suyu girdap girdap akan, kutsal şanların söylenmediği ve hiçbir anlam taşımadığı apayrı bir hayat. Ama oraya gidişimin, yerimin orası oluşunun sebebi de bu idi. 5. kısım. Vakit öğleden sonrasıydı ve tren Volga bölgesini geçiyordu. Kompartıman yolcuları olabildiği kadar rahat yerleşmişlerdi yerlerine. Günlerce sürecek bu yolculukta geçici hayat şartlarına uydurmuşlardı kendilerini. Abdiyas'ın da bulunduğu kompartımansız vagonlarda ise tam bir ortak yaşayış vardı. Her tipte, her tinette insan bulunuyordu buralarda. Bu uzak yolculuk için hepsinin gerekçesi aynıydı ve bu gerekçeleri karşılıklı olarak hepsi kabul ediyordu. Abdiyas amacı haşhaş kaçakçılığı olan çok özel bir gruba mensuptu artık. Tahminine göre bu trende en az 10 kişiydiler. Şimdilik o sadece ikisini tanıyordu. Bu iki kişiyle onu hareket sırasında ütü tanıştırmıştı. Murmansk'tan gelen iki arkadaştı bunlar. Adı Petruha olan büyüğü 20 yaşlarında, daha genç olan Lenka ise 16 yaşındaydı. Yani henüz bir çocuktu ama daha önce de böyle bir sefere çıkmıştı ve bundan gurur duyuyor, kendini bir kıdemli gibi göstermeye çalışıyordu. Bunlar önce biraz ihtiyatlı davrandılar. Adını Abdas diye telaffuz ettikleri Abdiyas'ın da kendilerinden biri olduğunu, onun da güvenilir kişilerin tavsiyesiyle kol gezerler arasına katıldığını biliyorlardı. Ama iş konusunda açıkça değildi, ancak dolaylı, imalı şekilde konuşuyorlardı. Konuşmaları daha çok sigara içmek için çıktıkları sahanlıkta oluyordu. Çünkü havası ağır, yolcusu çok olan vagonda sigara içilmesine izin verilmiyordu. Abdias'ın sigarasını kendilerinden biri gibi değil de çok acemice tuttuğunu ilk fark eden Petruha oldu. ''Baksana Abdias'' dedi, ''sen hiç sigara tüttürmedin mi? Nedir bu halin? Görenler seni duman yutmaktan korkan bir aftos sanacak.'' Abdias yalan söylemek zorunda kaldı. ''Vaktiyle içiyordum, sonra bıraktım.'' ''Belli, belli. Ben çocukluğumdan beri içerim. Bizim Lenka ise bir lokomotif gibidir. Kurt denizciler gibi içer. İçki içmesini de bilir ha. Şimdilik alkolden sakınmamız gerek ama dönüşte kafayı iyice çekeriz.'' ''Ama Lenka daha çok küçük.''
''Küçük mü? Lenka mı küçük?
Tamam, yaşlı sayılmaz ama baksana, kocaman dişleri var. Sen daha bu işe ilk defa giriyorsun. Bu iş öyle küçük bir şey sayılmaz ha. Lenka bütün yolları, işin püf noktasını çok iyi bilir.''
''Peki ot da alıyor mu yoksa sadece satmakla mı yetiniyor?''
''Lenka mı? Elbette herkes gibi o da alıyor ama ipin ucunu kaçırmadan. Bazıları durmayı bilmiyor ve zımarıncaya kadar alıyor. Tabii işin keyfini de çıkaramıyorlar. Bu yollarda ot almak bütün işi berbat edebilir. Ot dediğin neşe vermeli, cennete götürmeli insanı.''
''Nasıl oluyor bu?''
''Diyelim ki küçük bir derenin kıyısındasın. Bir adım atsan karşıya geçeceksin. O dere sana kocaman bir nehir, bir okyanus gibi görünür. Hayranlıkla seyredersin onu. Mutlu olay değil mi? Her yerde bulamazsın öyle şeyleri. Ekmek istersen, elbise istersen satın alabilirsin. İstersen ayağına papuç da alabilirsin. Canın vodka istiyorsa herkes gibi sayarsın parayı, çekersin kafayı. Ama içip mutlu olmak başka şeydir. Elbette ot çok pahalıdır ama iyi keyif verir. Rüzgâr görür gibi olursun. Her şey karşında, yanı başındadır. Tıpkı sinemada gibi. Sinemada yüzlerce, binlerce insan seyreder aynı perdeyi. Fakat ot aldığın zaman o güzel hayaller, o görüntüler yalnız senin içindir. Senin gördüklerin yalnız sana aittir. Eğer biri canını sıkacak olsa patlatırsın çenesine. Çünkü senin işine burnunu sokamaz. Bir an sustu, sonra babacan bir tavırla göz kapaklarını hafif kırıştırarak bir teklifte bulundu. İstersen sana biraz ot verebilirim. Kendim için biraz zulay etmiştim. İç de biraz ayakların havalansın.
Kendim toplayıncaya kadar beklemeyi tercih ederim.
Haklısın, senin için öylesi daha iyi. Biraz durduktan sonra ilave etti. Bu işin püf noktası uyanık olmak, tedbirli olmaktır. Çünkü çevrendekilerin hepsi düşmandır. Saf görünüşlü bir kadın, madalyalı bir eski asker ya da herhangi bir emekli seni ele verebilir. Hepsinin kafasında tek şey vardır ve o da bizi yargıcın huzuruna çıkarmak, sonra kodese göndermektir. Bizden söz edildiğini hiç duyamayacakları kadar uzak kamplara sürmektir. Dikkat çekmemek asıl kuralımızdır bizim. Payını almadıkça herhangi bir insan gibi davranmalısın. Cebin mangırla dolunca istediğin gibi yaşarsın. O zaman hak senindir. Ama yakayı ele verdiğin zaman arkadaşlarına ihanet etmektense geber daha iyi. Ya böyle işte. Zaten dilin çözülürse yandın demektir. Köpek gibi gebertirler seni. Kampa, hapishaneye kadar gelip bulurlar, işini bitirirler. Hikaye değil bu anlattıklarım ha? Abdias Petruha'nın öteki mevsimlerde tersanelerde çalıştığını, her yaz Mujunkum'a gittiğini de öğrendi. Kenevirin yetiştiği yerleri avucunun içi gibi biliyormuş. Daha çok dere boylarında bütün dünyaya yetecek kadar baştan başa kenevir dolu tarlalar varmış. Alkolik yaşlı annesiyle oturuyormuş bu delikanlı. Ağabeyleri uzak kuzeyde, her biri bir tarafta gazodük inşaatında çalışıyorlarmış. Petruha'nın deyimiyle onlar bazen buz gibi havalarda çalışarak, bazen sivrisineklere yem olarak kazanıyorlarmış mangırlarını. Ama kendisinin bütün bir yıl parmağını kımıldatmadan, tükürüğü oldukça her şeyi tükürerek oturması için Asya'ya, sarıların arasına küçük bir seyahat yapması yetiyormuş. Arkadaşı Lenka'nın ailevi durumu daha da kötüydü. Annesini hiç tanımamış ve 3 yaşına kadar Murmansk'ta yetimler yurdunda kalmış. Sonra çocuksuz bir çift kurallara uygun olarak ona evlat edinmiş. Koca Küba taraflarına uzun seferlere çıkan bir geminin kaptanıymış. 5 yıl sonra ailenin durumu bozulmuş. Kaptanın karısı genç sevgilisiyle Leningrad'a kaçmış. Kocası ise limanda kendini içkiye verince başka bir işe aktarılmış. Çocuk da okulda başarılı olamamış. Üvey babasının halası ile muhasebeci erkek kardeşi arasında bocalayıp kalmış. Muhasebecinin karısı da tam bir cadaloz imiş. Sonunda çocuk zapt edilemez hale gelmiş ve bu aileyi terk etmiş. Şimdi bir harp mağlulünün yanında oturuyormuş. Bu eski denizaltı eri iyi bir insanmış ama çocuğun üzerinde hiçbir otoritesi yokmuş. Lenka canının istediği gibi hareket ediyormuş. Zaman zaman ortalıktan kayboluyor, sonra yine meydana çıkıyormuş. Geçen yıl ot toplamaya gitmiş ve Petruha'nın dediğine göre uyuşturucu da alıyormuş. Ama henüz 16 yaşındaydı ve bütün bir hayat vardı önünde. Abdias böylesine acıklı bir hikayeyi dinlerken taş gibi katı olabilmek için olanca gücünü, soğukkanlılığını toplamıştı. Bu işin esasını gençleri gittikçe daha çok ağına düşüren bu olayın en ince ayrıntılarına kadar her yönünü öğrenmek idi amacı. Konu üzerine düşündükçe bir çeşit gizli akımın görünüşte çok sakin bir denizin derinliklerinde seyrettiğini daha iyi anlıyordu. Bu çocukları uyuşturucu kullanmaya iten bütün özel sebeplerin ötesinde topluma bağlı bazı başka sebepler de vardı ki modern dünyanın bu ağır yarayı almasının asıl sebepleri bunlar olabilirdi. Damar damar oluşan, çok sıkı bir ağ şeklinde örgütlenen, hastalığı toplumun bütün organizmasına bulaştıran bu faktörler kolayca anlaşılır gibi de değildi. Bu karmaşık düğümü tek ve özel bir noktadan hareket ederek incelemek pek az bir şey öğretir, hatta yararsız da olabilirdi. En azından büyük bir sosyoloji kitabı yazmak gerekirdi bunun için. Ama daha iyisi basında ve televizyonda bu konuda bir tartışma açmaktı. Abdias'ın bu aleme yeni girmiş bir zirzopun saçma düşünceleri, budalaca arzusu buydu. Gerçekten de o papaz okulundaki geçmişi, pratik hayata dair bilgisizliği de dünya dışında yaşayan bir yaratıktı. Sonunda durumu kabul etmek zorunda kaldı. Bu tür bir tartışmanın kamuoyuna götürülmesinde hiç kimsenin çıkarı yoktu. Çünkü bu sözde Sovyet toplumunun bir prestij meselesiydi. Gerçekten daha yüksek mevkilerde bulunanların fikrine ve mizacına tabi olan hiçbir sorumlu kendi kariyerini tehlikeye atmak istemiyordu. Öyle görünüyordu ki yönetim sisteminde bir bozukluk olduğunu bildirecek alarm zilini çalmak için insanın birçok meziyetleri yanında kendi aleyhine olacak şeylerden de korkmaması gerekirdi. Abdias Kalistratov'un bu tür utanç verici bir endişeye tamamen yabancı olması onun için hem çok iyi hem de çok kötü bir durumdu. Şimdilik o böyle durumların olabileceğini bile düşünemiyordu. O sadece gerçeğin gizli cephesine bir adım atmıştı. Yetik insanlara acıdığı için ve belki de onlardan bazılarının kurtulmalarına yardım edebilmek umuduyla esrarı anlamak, çözmek istiyordu. Bunu onlara bir ahlak dersi vererek, suçlayarak ve mahkum ederek değil, bizzat olayı yaşayarak, örnek vererek yapacaktı. Onun amacı tek kurtuluş yolunun herkesin ruhen yenileşmesi, içinde bir çalkantının olmasıyla açılacağını göstermekti. Gömüldükleri bu iğrenç yüz karası durumdan onlara ancak bu yol kurtarabilirdi. Onun cesaret ve iyi niyetlerle dolu bu fikirlerinin ona nelere mal olacağından da henüz hiç haberi, en küçük bir şüphesi yoktu. Gençti, genç olmak çok şeyi açıklar. Papaz okulundayken Hazreti İsa'nın hayatını incelemek için ne yürekli bir çaba göstermişti. Onun bütün acılarını kendinde duymuştu. O kadar ki Getsemani bahçesinde Yahuda'nın ihanetini anlatan bölümü hıçkırı hıçkırı ağlamadan okuyamıyordu. Ve Hazreti İsa'nın Paskalya'nın o sıcak gününde Golgota tepesinde çarmıha getirilmesi, evrende görülen faciaların en korkuncu olarak görünüyordu ona. Bu genç saf adam Abdias, insanların en saf fikirleri, en asil özlemleri için sistemli bir şekilde cezalandıran trajik bir yazgının, bir kaderin bulunduğundan da habersizdi.
Belki şunu da sormak gerekirdi. Şehit olmak, böyle fikirlerin ortaya çıkması, engelleri aşması için zulüm görmek ve ölmek tek yol değil miydi? Şüphesiz zaferin bedeli ve onu değerli yapan da bu değil miydi? Abdias bu meseleyi daha önce Viktor Nikiforovich Gorodetski ile de tartışma fırsatını bulmuştu. Aralarındaki yaş farkı çok az olmasına rağmen soyadı ile hitap ederdi ona. Konuşmaları Abdias Kalistratov'un papaz okulundan kesin olarak ayrılmaya karar vermesinden az önce olmuştu. Bir çayını içmeye gittiği arkadaşı şunları söylemişti ona.
Ne dememi istiyorsun yani? Bak çocuk, peder, böyle dediğim için bağışla ama bu lakap sana çok uyuyor. Açıkça görülüyor ki sen bu papaz okulunu terk edeceksin ya da büyük bir ihtimalle kovulacaksın. Eminim ki öğretmen papazlar seni dinledikten sonra kendiliğinden çekip gitmeni beklemeyecekler. Hele senin kilise tarafından kabul edilmesi çok zor olan o müstesna düşüncelerini öğrendikten sonra... Bir haksızlığa uğramadın, sızlanman için somut bir gerekçen de yok. Bir çekişme, yanlış anlama ve yanlış anlaşılma da söz konusu değil. Kilise gerçekten seninle ilgili bir hata yapmamış. Eğer kiliseyle bir uyuşmazlığa düşeceksen, bu tamamen senin dini inançların ve anlayışın yüzünden olacak.
Çok haklısın Viktor Nikiforovich, somut sebepler yok. Zaten öylesi de pek basit olurdu. Söz konusu olan benim kendi durumum değildir. Mesele kilise geleneklerinin çağımıza ters düşmesidir. Eski zamanlarda bir toplumun henüz doğuş halindeki bilincine uygun düşen bir doktrini bugün ciddiye almak mümkün değildir. Teolojinin varlığını koruyabilmesi için tek çare, dünyadaki bütün inançların odak noktası, merkezi olarak yeni bir tanrı anlayışının ortaya çıkmasıdır. Bu tanrı bizim çağdaşımız olacaktır. Günün ihtiyaçlarına cevap veren başka bir iman anlayışı. Ortodokslukla benim aramdaki tek uyuşmazlık, benim ortodoksluktan kopmamın tek sebebi işte budur.
9. ayrımın sonu. Sayfa 88.